Ayrım 20.
Sosyologların ilkellerde cinsel promiscuity'den grup evliliğine, oradan poligamiye ve sonra da monogamiye veya dinde büyüden politeizme, oradan da monoteizme geçildiğini işleyen bulanık tarih sayıltıları ile ilgilenmelerine gerek yoktur. Zaten günümüzdeki ilkeler üzerinde yapılan gözlemler bu çeşit kuramlara dayanak olacak herhangi bir bulgu getirmemiştir. Karşılaştırmalı kültür analizleri sonunda değişme oranının çeşitlilik gösterdiği bulunmuştur. Aslında değişme oranı sosyologların toplum sınıflamalarında kullandığı yararlı ölçütlerden biridir. Hızlı ve yavaş değişme arası fark, komünel ve birliksel toplum tipleri, açık ve kapalı toplumlar, kırsal ve kentsel alt kültürler ve benzeri arası fark için oldukça yararlı bir indekstir. Bir toplumun analizi, değişmenin gruptan gruba farklı hızlarla gerçekleştiğini gösterir. Söz gelimi, sanayileşmiş, kentleşmiş bir kültürün çok hızlı değiştiğini söylemek, bu kültürün bazı kurumlarının gelenekselliklerini ve tutuculuklarını sürdürmeyeceği anlamına gelmez. Daha önce gördüğümüz kültür gecikmesi kuramı bu gözleme dayandırılmıştır. Teknolojik açıdan başarılı bir toplumda ekonomik durum ve kurumlar, dini ve ailesel kurum ve gruplardan daha hızlı değişirler. Planlı ve planlanmamış değişme. Değişmenin hem oranı hem de yönü büyük ölçüde kasıtlı veya kasıtsız değişmeye dayanır. Kasıtlı değişme ile demek istediğimiz liderler, kaşifler, reformcular ve baskı grupları tarafından gerçekleştirilen sosyal kontrol, sosyal mühendislik ve planlama ile etkilemedir. Bazı kişiler toplumu ve kültürü istedikleri yönde değiştirebileceklerini ileri sürebilirler. Örneğin bir iş adamı yeni bir buluşa dayalı üretimde bulunmak için fabrika kurabilir. Bu tür girişimler zaman zaman hiç de beklenilmeyen sonuçlara yol açarlar. Hızla genişleyen bir sanayi kentinin çevresindeki gecekondular gibi. Tarihin büyük adam kuramı sosyal ve kültürel değişmenin evrensel bir açıklaması olarak alınamaz. Her büyük reformcunun başarısı elverişli koşullara bağlıdır. Ancak azizler, kahramanlar, diktatörler gibi kişiler önemli değişmeleri etkileyen birer araçtır. Bunlar çeşitli propaganda ve baskı araçları kullanarak yığınları etkilemişlerdir. Kasıtlı olmayan değişme genellikle öngörülmemiştir. Deprem, kuraklık, sel gibi doğal felaketler sonunda kasıtlı olmayan değişmeler gözlenir. Kasıtlı olmayan değişmenin etkilerinin önemi, ciddiliklerine ve toplumun bu değişmeleri emme veya bunlara tepkide bulunma yeteneğine bağlıdır. Bu felaketler hızlı değişmeler yaratırlar. Genellikle de bireylerin davranışlarında hızlı uyarlanmalar yapmalarını gerektirir. Öte yandan bir de kasıtsız biyolojik değişme faktörleri vardır. Yeni salgınlar ve daha önce görülmemiş genetik mutasyonlar gibi. Tüm kültürel ve sosyal değişmeleri kasıtsız değişimlere bağlayan her kuram bilimsel olarak kuşku ile karşılanmalıdır. Değişmenin insani olan ve olmayan ajanları birbirleri üzerinde etkide ve tepkide bulunurlar. Kör, kaçınılmaz determinist değişme kuramları artık günümüzde etkilerini yitirmişlerdir. Kişiler teknik bilgileri, yönetimdeki yeterlilikleri ile fizik çevreleri üzerinde giderek daha çok kontrolde bulunmakta olduğundan, planlanmamış değişme ve doğanın kör güçleri de insan üzerinde daha az etkide bulunur olmuştur. Değişme faktörleri. Sosyal bilimciler gelişmenin kaçınılmaz aşamalara sahip olduğu yolundaki evrimci görüşten oldukça uzaklaşmıştır. Aynı biçimde toplum ve kültürdeki değişmeleri tek nedene dayalı basit açıklamalara dayandırmaktan da vazgeçmişlerdir. Değişme faktörleri tek ve yeterli nedenlermiş gibi alınamazlar. Değişmenin tek nedeni olarak coğrafi çevre, biyolojik kalıtım, doğaüstü tanrısal güçler veya kişisel dehayı almak sadece bir safsatadır. Değişmenin temel nedeni olarak ekonomik determinizmi ve benzeri açıklamaları vurgulamakta tarihsel gerçeklere aykırıdır. Gördüğümüz gibi değişme ya planlı ya kasıtlı ya da kasıtsız ve tesadüfi olabilir. Değişmede tek faktörde söz konusu olabilir. Toplum ve kültürdeki belirli küçük değişmeler bu tek faktörlere bağlanabilir. Genel olarak yasa ve yasanın uygulanmasındaki değişmelerin töre ve Fouquevilerde etki yaptığını biliyoruz. Aynı biçimde kredi sistemi veya mekanik üretimdeki bir değişmenin etki tepki zincirini başlatabileceğini ve bunların bazılarının önceden tahmin edilemeyeceğini de biliyoruz. Giderek bu faktörlerin hiçbirinin toplum ve kültürde tüm değişmelere yol açan, her şeyi kuşatan nedenler olmadığını da biliyoruz. Karmaşık nedenselliğe ilişkin pek çok bilimsel ve empirik bilginin bulunmasına karşın, tek faktörlü kurumların hala kullanıldığı bir gerçektir. İnsanlar hala olayların mevcut durumunu, yani tüm sosyal ve kültürel sistemi ırksal kalıtıma, coğrafi çevreye, doğaüstü olaylara, kör talihe, otomatik evrime veya korkunç kadere bağlamaktadır. Kuşkusuz iklim değişmesi, kuraklık, toprak erozyonu, düşük doğum oranı, yüksek hastalık oranı gibi fizik ve biyolojik faktörlerin toplumun normal ve beklenen durumunu değiştirebileceği doğrudur. Ancak bu faktörlerin kontrol altına alınabilmesi nedensel etkilerinin gücünü azaltır. Değişme ve ilerleme. Değişmenin yönünün incelenmesi, değişmenin ilerleme mi yoksa gerileme ve bozulma mı olduğu sorularının yanıtlarını araştırır. Kasıtlı değişme genellikle kazançlı ve ilerlemecidir. Kasıtsız ve beklenmeyen değişmeler ise acı verici olabilir. Değişmenin değerlendirilmesi genellikle toplumdaki kişilerin neyin istenilir, neyin istenilmez olduğunu düşündüğüne bağlıdır. Bu nedenle ilerlemeyi onaylayan ve istenilen hedefler yönündeki bilinçli bir devinim olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu çeşit bir ölçütün bilimsel olarak kullanılabilirliği tartışmaya yol açabilir. İlerlemenin bu tanımlaması kültürde ister özel ve öznel olarak elde edilmiş olsun, ister nesnel olarak var olmuş olsun, değerler üzerinde bir görüş belirtmek demektir. Kişi sosyal ilerlemeyi kendi değer ölçütlerine göre ölçerse, özel ve oldukça bilim dışı bir yorumlamada bulunduğu tepkisiyle karşı karşıya kalır. Kültürün ortak değerlerini kullanıyorsa, rakamların safsatasına yenilmek tehlikesindedir. Bir başka deyişle, çok kişinin istediği bir şey kendiliğinden ilericidir sonucuna varılabilir. Oysa özel yorumlar, yığınsal yorumlara genelleştirilmemelidir. Bu ikilemin dışında çözüm, ilerleme ölçütü olarak hedef-araç ilişkisini kullanmaktır. Örneğin her temel kurum kişilerin belirli sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılama hedefine sahiptir. Kurumlar içinde kullanılan araçlar dikkatlice analiz edilebilir ve kuramsal hedeflerin elde edilmesi derecesi üzerinde bir görüş birliğine varılabilir. Gereksinimlerin karşılanma düzeyinin artma ve azalmasına göre toplumda ilerlemekte veya gerilemekte olarak görülebilir. Ancak şurasını belirtelim ki, tüm hedeflerin hepsi açıklıkla tanımlanamaz, nesnel olarak ortaya konamaz. Hedef ve araçların gerçekten anlaşılamadığı bazı kuramsal alanlar vardır. Çünkü toplum ve kültür konusunda bilimsel bilgimiz tam değildir. Ayrıca kişiler yönelinen hedeflere ulaşmak için ussal araçları kullanma konusunda isteksiz veya yeteneksiz olabilirler. Örneğin eğitim ve siyaset kurumunda zaman zaman değerler çatışması ve hatta amaç yayılması görülebilir. Bu ise kişilerin izlediği yollardan hangisinin daha ilerici olduğunu söylememizi güçleştirebilir. Ancak yine de tüm temel kurumların belirli düzeyleri hedef-araç ilişkisiyle ortaya konulabilir. Eğer daha çok malın daha ucuz fiyatla üretimini ekonomik kurumun nesnel hedefi olduğunu belirlersek, mekanik üretimin el işi sistemine göre daha üstün ve daha ilerici olduğunu hemen görebiliriz. Eğer hakkaniyetin veya yasa güvenliğinin yurttaşların çoğu için siyasal kurumun nesnel hedefi olduğunu belirlersek, çeşitli toplumları bu hedefleri başarma dereceleri açısından karşılaştırabiliriz. Hızlı değişme ile ilerleme eş anlamlı değildir. Modern dünyada en hızlı değişen kültürler toplumun teknolojik, sanayi ve maddi görünümlerinde büyük ilerlemeler yapmış olanlardır. Sanayide 5 yıllık planlarla kasıtlı değişmeler yapma girişimi, bazen ekonomik olmayan kurumların ortadan kalkmasına yol açmıştır. Bu çeşit deneyimler, sosyoloji öğrencilerinin toplumdaki tüm kurumlardaki değişmenin oranı ve yönünü dikkatle incelemesi gerektiğine ve sonra da her bir kurumu hedef-araç ilişkisi üzerinde yargılaması gerektiğine işaret eder. Kültürlerin karşılaştırılması ile paralel kurumların saptanır incelenmesi olanaklılaşır. Bir toplumun eğitim sistemindeki ilerleme başka bir toplumun ekonomik kurumundaki ilerleme ile karşılaştırılamaz. Bu kesinlikle etnosentrizme ve yanlış yorumlamalara yol açar. Etnosentrik kişi kendi kültüründeki bir kurumun ilerlemesini başka bir toplumun toplam kültürünü ölçmede bir cetvel gibi kullanır. Oysa mantık sadece karşılaştırılabilir nesnelerin karşılaştırılmasını gerektirir. İşlevsel ve yapısal değişme. Gördüğümüz gibi davranış örüntüleri kültürden kültüre büyük farklılık gösterir. Sosyal ve kültürel işlevler değişirler. Çünkü kişiler sosyal hedeflerine ulaşmak için çeşitli yollar izlerler. Ama şurasını unutmayalım ki, değişmenin çeşit ve oranı toplumdan topluma değişir. Bazı toplumlarda iletişim hala duman simgeleri ve davul vuruşları ile gerçekleştirilirken, diğer bazılarında iletişim bir yüzyıl içinde adi postadan uçak postasına, hatta telefon, radyo ve TV haberleşmesine doğru değişmiştir. Kültürdeki işlevsel değişmenin incelenmesi sosyolog için önemlidir. Kişilerin ne yaptığı ve nasıl yaptığı bir kültürden diğerine değişir. Kültür dinamik bir gerçeklik olduğu için onun temel değişimleri ve evrimleri grup yaşamındaki kişilerin işlevlerinin gözlenmesiyle doğru olarak izlenebilir. Sosyal yapı kavramı parçaların statik düzenlenmesi anlamına gelmez. Her toplum düzenli birer kişi ve grup statüsüne bunlarla iç içe birer pozisyon ve tabakalaşma sistemine sahiptir. İşte bu sistem işleyiş halindeki bir yapıdır. Yapı içinde aynı anda iki çeşit değişme bulunur. Zaman içinde toplam yapının devinimi, yapı içinde birbiriyle ilişkili parçaların devinimi. Değişmenin bu iki görünümü birbiriyle öylesine kenetlenmiştir ki, birbirlerinden sadece kavramsal ve analitik olarak ayrılabilirler. Yapısal değişme şu ve benzeri olgularla iç içedir. Bürokrasinin gelişmesi, niteliksiz işçilerin azalması, orta sınıfın yaygınlaşması, rol özelliklerinin çoğalması ve sosyal gücün ekonomik gruplardan siyasal grupların eline geçmesi. Bu örneklerin hepsi de kişi, sınıf ve grupların göreli pozisyonlarının değişmeye uğradıklarına işaret etmektedir. Bu faktörlerin herhangi birindeki değişme, toplumun diğer parçaları ve tüm toplumsal yapı üzerinde etkide bulunur. Onların değişmesine yol açar. İşlevsel ve yapısal değişme arası fark, zaman zaman kültürel ve sosyal değişme arası fark ile eş tutulur. Kültürel sistemin dinamik, sosyal sistemin statik olduğu ileri sürülür. Bu anlayış bazı sosyolojik araştırmalarda yararlı sonuçlara yol açabilmektedir. Ancak gerçekte kültürün oluşturucuları birbirleriyle ilişkili olarak yapılaşmışlardır ve toplumun oluşturucuları da işlevde bulunan nesnelerdir. Kültürel değişme kültürün birimleri arasında, sosyal değişme de toplumun birimleri arasında gerçekleşir. Kültür ve toplum somut durumda birbiriyle iç içe olduğundan analiz edilirlerken son derece dikkatli olmak gerekir. Değişmenin koşulları. Koşul ve faktör kavramları zaman zaman birbirinin yerine kullanılırsa da bu doğru değildir. Değişmenin koşulları değişmenin meydana geldiği durumlardır. Değişmenin faktörleri ise değişmeyi üretebilen nedenlerdir. Zamanın geçişi değişmenin nedeni değil, koşuludur. Değişme bir mekanda olacağına göre fizik çevre değişmenin koşuludur. Ama fizik çevrenin değişmenin faktörü olduğu durumlar da vardır. Sosyokültürel değişmenin gerçekleştiği koşullar şöyle sıralanabilir. A. Toplumdaki kişilerin gereksinmeleri genellikle kurumsallaşmış davranış tarzlarıyla karşılanır. Ama ister yaratılmış, ister düşsel, ister olağan olsun, yeni gereksinmelerin ortaya çıkması genellikle değişmeye yol açan yeni durumlar gerektirirler. Örneğin otomobil geniş karayolları, moteller, otokulüpleri, otosigortası ve benzeri pek çok yeniliklerle karşılanabilen ve gereksinmeler zinciri yaratmıştır. Gereksinmenin yaratılması ticari ve kitle üretimi yapan sanayinin bir özelliğidir. B. Gereksinme, değişmeye hazır olma ile yakından bağlantılıdır. Bir toplumdaki kişilerin sahip oldukları beklenti ve umut tutumları gibi. Statüko ile tatmin olanlar ve yenilenlere kuşku ile bakanlar, değişme için verimli koşullar sağlamazlar. Yeni ve iyi çocuk yetiştirme yollarına, gelir dağılımına ve benzeri istekli olanlar değişme için elverişli koşulları sağlarlar. C. Bilgi birikimi de değişme için önemli bir koşuldur. Çünkü şeylerin yeni tarzlarda yapılması var olan formlar üzerine kurulur. Koşullar eldeki bilginin çeşitine ve miktarına bağlıdır. Eldeki bilginin zengin, çeşitli, örgütlü ve geçişli olması ölçüsünde ileri bilgi elde etmede kolaylaşacaktır. Bilgi birikimi katı, tutucu ve dogmatik olan bir kültür kolay değişme koşulları sağlayamaz. Bilginin kullanılabilirliği ne denli büyükse değişme de o denli hızlı bir biçimde gerçekleşir. D. Bir kültürde var olan başat değerlerin tipi ve kişilerin bunlara olan genel tutum ve donanımı önemli bir değişme koşuludur. Bilimsel araştırma isteği pragmatik bir inanç ile birleştirildiğinde kasıtlı değişmenin sağlanabilmesi kaçınılmazdır. Geleneksel ve sessiz, durgun değerlere ağırlık verilmesi ise değişmenin de yavaş olmasına yol açacaktır. E. Sosyal ve kültürel yapının karmaşıklık derecesi de değişmenin bir koşuludur. Bilimsel araştırma isteği pragmatik bir inanç ile birleştirildiğinde kasıtlı değişmenin sağlanabilmesi kaçınılmazdır. Geleneksel ve sessiz, durgun değerlere ağırlık verilmesi ise değişmenin de yavaş olmasına yol açacaktır. E. Sosyal ve kültürel yapının karmaşıklık derecesi de değişmenin bir koşuludur. Statü ve sınıfların farklılaştığı ve çoğaldığı, işlevlerin uzmanlaştığı ve bölündüğü, iletişim ve ulaşımın kolaylaştığı bir toplum, değişmenin gerçekleşmekte olduğu bir toplumdur. Değişmeyi olanaklı kılan bu koşullar, değişmenin sık olduğu toplumlarda aynı zamanda bulunurlar, birbirlerini tamamlarlar. Hangisinin daha önemli olduğunu belirlemek güçtür. Çünkü her biri ayrı ayrı alındığında değişme için yeterli koşullar sağlayabilmeleri pek olası değildir. Hatta sıraladığımız bu koşulların hepsi de maddi olmayan kültür alanındadır ve yukarıda değindiğimiz gibi elverişli bir fizik ve biyolojik çevrenin varlığını gerektirirler. Genel olarak sosyokültürel değişmenin incelenmesinde maddi olmayan koşullar, maddi koşullardan daha önemli ve açıklayıcıdır. Keşif ve yayılma. Buraya kadar değişmenin faktörlerini ve koşullarını gördük. Ama yanıtlanması gereken üçüncü bir soru daha vardır. O da değişmenin kaynağı ile ilgilidir. Değişmeyi başlatan kimdir? Yanıt. Değişmeyi başlatan, ister keşfedilmiş ister ödünç alınmış olsun, yeni davranış örüntüleridir. Sosyal ve kültürel değişme sadece ya bir kültür içindeki keşiften ya da başka bir toplumdan gelen yayılmadan kaynaklanır. Keşif kültürde zaten var olan iki veya daha çok öğeyi yeni bir bileşime koyan yaratıcı değişkenlik olarak tanımlanabilir. Yayılma ise başka bir kültürden giren bir davranış düzeltimidir. Değişmenin bu iki kaynağı genellikle farklı şeylermiş gibi incelenirse de aslında pek çok ortak göstergelere sahiptirler. Her ikisi için de temas ve iletişim çok önemlidir. Kültürler arası teması en çok olan toplumlar, en çok ve en hızlı değişmelerin gözlendiği toplumlardır. Hem keşif hem yayılmada bulunan ortak faktör, toplumun yeniliği kabul ediş yoludur. Karşılaştırmalı kültür incelemeler değişmede seçiciliğin olduğunu gösterir. Bir başka deyişle, toplumlar kökeni ister kendi içlerinde ister dışarıda olsun, tüm yenilikleri hemen kabul etmezler. Seçimin neye göre yapıldığını ölçebileceğimiz tek bir aracımız yoktur. Değişmenin yararlılığı bir indeks olabilir ama yararlılığı açık bazı değişmelerin reddedildiği de görülebilmektedir. Değişmenin uygunluğu da bir gösterge olabilir ama bu da yukarıda sıraladığımız değişme koşullarının bir bileşimi olmaktan ileri gidememektedir. Keşif ve yayılma değişme üzerinde birikimli ve birlikte etkide bulunurlar. Başka toplumlardan davranış kalıpları, kültürel traitler ve idealler alma konusunda açık davranan toplumlar, genellikle aynı zamanda kendi işlerinde de yenilikler yapabilen toplumlardır. İçsel olarak yenilikçi olan toplum, diğer toplumlardan bir şeyler almaya açık ve hazırdır. Bir anlamda ister içten ister dıştan kaynaklansın, her sosyal değişme yabancı ve acayiptir. Ama yine de zaman ve mekandan kaynaklanan zorunluluklar yerli keşfin, yayılma yoluyla gelenden daha kolay kabul edilmesine yol açar. Değişmeye karşı koyuş. Değişme evrensel bir olgudur. Ama unutmayalım ki toplum ve kültür de oldukça sürekli ve dayanıklıdır. Toplum ve kültürler değişme için gerekli koşulların derecesi ve değişme faktörlerinin işlemesine izin verilmesi konusunda değişmenin yönü ve oranı açısından büyük farklılıklar gösterirler. En dinamik toplumlarda bile sosyal ve kültürel işlev ve yapılar birdenbire değişmezler. Her toplumda değişmeye karşı koyan kurumsallaşmış güçler bulunur. Değişmeye bu karşı koyuşun en açık örnekleri, töre ve göreneklerin karşılaştırılmasında görülebilir. Töreler en geniş uyum, en yüce değerler ve en güçlü sosyal baskılarla karakterize edildikleri için dayanıklılık sıralamasında da başta bulunurlar. Toplumun gerçekten değerli gördüğü davranış örüntüleri aynı zamanda kişilerin muhakkak uymaları gereken ve zaten de uydukları örüntülerdir. Sonuç olarak değişmeye en büyük karşı koyuş da bunlar yaparlar. Görenekler ne töreler kadar zorunludur ne de töreler kadar karşı tepkide bulunurlar. Değişmeye daha hazırdırlar. Aynı biçimde törelerin derin yer ettiği kurumlarda değişmeye daha çok karşı koyarlar. Bu aile ve din kurumunun diğer kurumlara göre neden daha yavaş değiştiğini ve neden devrimler ve doğal felaketlere karşı diğer kurumlardan daha dayanıklı olduğunu da açıklamaya yardım eder. Kurumsallaşmış töreler gelenekseldir. Bunların yinelenmeler ve alışkanlıklar sonucu dayanma güçleri artmıştır. Dolayısıyla değişme karşısında kendilerini uzun süre koruyabilmektedirler. 4. Sosyal kontrol. Kontrol düzlemleri, kontrol çeşitleri, kişi ve sosyal kontrol, grup kontrolü, kurumsal kontrol, liderlik ve sosyal kontrol, iletişim ve sosyal kontrol, sosyal mühendislik ve kontrol. Sosyal kontrol. Sosyal kontrol, sosyalizasyon sürecinin bir uzantısıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi sosyalizasyon, ister kendi toplumunda büyümüş, ister başka bir toplumdan göç etmiş olsun, kişinin onaylanan davranışlarının, beklenen örüntülerinin neler olduğunu öğrenmesi ve bunları yerine getirmesi demektir. Kişiler ile örüntülerin birlikteliği sistematik bir grup yaşamını olanaklı kılar. Kendi kendini kontrol etme, sosyalleşmenin öznel boyutudur. Sosyal kontrol ise sosyalleşmenin nesnel boyutudur. Sosyalizasyon süreci kişilerin davranış kalıplarına uymasını hem sağlayan hem de sürekli kılan bir mekanizmadır. Bu noktada sosyal baskı konusunda yaptığımız açıklamaları anımsamak yararlı olur. Katı törelerden basit göreneklere kadar uzanan davranış örüntüleri değer, uyum ve baskı ölçütleri ile ölçülür.